Değerli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşananları bugün de sizin için değerlendirmeye çalışacağız. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz, hoş
hayırlı
geldiniz.
Hayırlı akşamlar, merhaba, hayırlı Ramazanlar.
Sağ olun hocam. Evet, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 51. gününde... Savaş devam ediyor hala ve buna dair gelişmeleri de takip ediyoruz hocam. Rusya Savunma Bakanlığı Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak açıklamasında bulundu. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'nın İstanbul'daki görüşmenin doğrultusundan saptığını ifade etti. Ukrayna'dan da İstanbul'daki görüşmeye bağlıyız, oradaki maddelere bağlıyız açıklaması geldi. Bu yönde açıklamalar devam ederken şu anda geldiğimiz nokta nedir? Daha çok doğuya yönelik Rusya'nın bir ağırlığı olacağı ifade ediliyor. Şu anda 51. günde nasıl görüyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşını ve maalesef barışa yönelik henüz somut bir adım yok, bunu da belirtelim. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Maalesef Ukrayna-Rusya arasındaki savaş biraz şiddetini azaltıp daha Donetsk bölgesine yoğunlaşmakla birlikte 51. günü doldurdu ve görünen o ki daha da uzun soluklu bir savaş olacağı benziyor. Çünkü barış masası İstanbul'da kurulduğunda Türkiye belli bir noktaya getirebilirdi olayı. Hatta Kiev'in kuşatması da kaldırılmasının sebebi de İstanbul görüşmelerinin, müzakerelerinin etkisi vardı. Ancak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok batılı gücün Ukrayna'ya yardım yapıyormuş gibi görüntüsü altında savaşı uzatmak ve Rusya'nın enerjisini burada tüketmek, Rusya'ya diz çöktürme politikası var. Ve Rusya da bunu gördüğü için Ukrayna'nın tamamını işgal etmek veya rejimi değiştirmek yerine Kırım'la birlikte Donbas bölgesinde yer alan işte Donetsk ve Luhansk, bir de ikisi arasındaki bu Kırım'ın da su kaynaklarını sağlayan Herson bölgesini ele geçirmiş durumda. Şu anda Azak deniziyle Ukrayna'nın bağını kesen Mariupol limanı tamamen kontrole geçti. Rusya anladığım kadarıyla Dinyeper nehri ile Rusya sınırı arasında kalan, ki nüfusunun önemli bir kısmı da Rusya yanlısı olan o bölgeyi kontrol edinceye kadar güneyden kuzeye doğru bir harekat yapıyor. Fakat bu çerçevede de karadan havaya atılan Javelin füzeleri başta, evet, olmak üzere İngiltere, Amerika şu anda Ukraynalılara bu yönde lojistik destek veriyor. Ama bu tıpkı PKK'lılara verilen silahlara benzer bir durum. Yani orada Kürt halkını PKK'yı falan sevdiklerinden değil, Türkiye'yi diz çöktürmek, güçsüzleştirmek. Burada da Ukrayna halkı onların umurunda değil. Ukrayna devletinin bu kadar yıkıma uğraması sadece burada masadaki bir menü, yemek gibi. Esas olan Rusya'ya karşı bir tavırdır. Çünkü Rusya bir kırmızı çizgiyi geçti. Bunu yapanlardan biri Kaddafi'ydi. İşte petrolü ben dolarla satmayacağım, hı hı, Batı bankalarındaki paramı çekeceğim dedikten hemen sonraki 200 milyar dolar civarında parası vardı Fransa ve İtalya bankalarında. Hatta bizim Ataşehir'deki ticaret merkezi,
evet, finans merkezi,
finans merkezine getireceği söylediğinde apar topar önce Fransa bombardımana başladı. Dolayısıyla Rusya'nın şu anda petrolü, gazı rubleyle satıyorum demesi, bugüne kadar bunu söyleyen bütün liderler alaşağı edildi ve başına gelmedik kalmadı. Putin bu çizgiyi geçti.
Evet.
Şu anda İngiltere ve Amerika başta olmak üzere bu doların rezerv para olmasını sağlayan, aynı zamanda da dünyanın hegemonları, zaten Amerika Birleşik Devletleri derken oradaki 330 milyon sıradan insandan bahsetmiyoruz. Yani orada bu devletin bu temel direkleri, parayı, finansı, silah sanayini, petrol sanayini kontrol eden o baronlar Putin'in kalemini kırdı.
Evet.
Ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Rusya ile Batı ilişkiler arasında. Bakalım yani Rusya bu konuda yani çok sıkışırsa, hani siz kediyi bir yerde sıkıştırırsanız
tırmalar.
Yani dünyada da şu anda nükleer başlıklı silahların en fazla olduğu ülke Rusya'dır. Yani Rusya'yı da o noktaya getirmelerini temenni ediyoruz. Çünkü bir taraftan Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan, bir taraftan nükleer başlıklı en fazla silaha sahip olan, füzeye sahip olan bir ülke. Diğer taraftan da enerji ve gıda diyoruz küresel şu anda emtia borsasında. Doğalgaz da dünya birincisidir. Önemli petrol ihracatçısıdır. Ve dünyada en çok buğday ve yağlı tohumlar satan Ukrayna ve Rusya'ydı. Şimdi bakıyorsunuz, siz buna ne ambargosu uygulayacaksınız? Zaten dünya bu ülkenin sattığı ürünlere
yani bir nevi bir kendilerine kriz. Ambargo uygulamış
yani
oluyor.
Rusya bu, yani şu anda elinizde buğday olsun. Evet. Elinizde diyelim ki bitkisel yağ olsun, elinizde doğal gaz olsun, istediğiniz ülkeye satarsınız. Rusya'ya ambargo uygulayarak zaten Putin'in de bir Lavrov'un sanırım Dışişleri Bakanı bir açıklaması vardı. Siz Rusya'ya ambargo uyguluyorum derken kendi ekonominize zarar veriyorsunuz diye de batılı ülkelere uyarıda bulundu. Bu da gerçeklik payı var.
Evet hocam. Bir taraftan da Kiev'e yönelik destekler devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev'de Zelenski'yi ziyaret etti. Hatta Kiev sokaklarında dolaştılar. Daha sonra Baltık devletlerinin liderleri Kiev'i ziyaret etti. Yine Zelenski ile görüştüler. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de bu ziyarete katılmak istedi ama Ukrayna kabul etmiyoruz seni, istemiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Steinmeier'in Putin'le ilişkisinden dolayı. Diğer taraftan hocam Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olma isteklerini beyan ettiler. Fakat Rusya Devlet Başkanı Putin Baltık devletlerinin NATO'ya üye olmaması konusunda uyarıda bulundu. Kırmızı çizgiyi bir kez daha hatırlattı. Evet. Bu gelinen noktada Baltık devletlerinin NATO'ya üye olması ne gibi sonuçlar doğurur Rusya'nın bu uyarısına rağmen?
Yani aslında Ukrayna'nın da, Finlandiya, İsveç'in de, en son Litvanya, Letonya, Estonya gibi Baltık cumhuriyetlerinin de NATO'ya girme sinyali vermesinin altında yatan gerçek aslında NATO'nun, aslında işte bir zamanlar Macron'un beyin ölümü gerçekleşti dediği işlevsiz olan NATO'nun Rusya'ya karşı kışkırtarak, yani Rusya'nın nasırlarını adeta kaşıyarak bir tehdit olarak Rusya'yı gösterip NATO'yu tekrar canlandırma projesidir bu. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminden sonra, yani diyelim ki Stalin'in bütün ülkeleri, işte Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde komünist sistemi hüküm sürdüğü 1960'lı, 70'li yıllarda bile Finlandiya'ya, İsveç'e dokunmayan Rusya, Sovyetler Birliği döneminde dokunmayan Rusya bugün niye o ülkelere herhangi bir tehditte bulunsun? Fakat siz NATO'yu oraya davet ederseniz, NATO üslerini oraya kurmaya çalışırsanız bu Rusya'ya karşı adeta bir hani
meydan okuma,
arenalarda boğaya karşı kırmızı bayrak sallamak gibi bir durum olur. Bu da hayır alamet şeyler değildir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bu Rusya-Ukrayna geriliminden Türkiye'nin kazançlı çıkacağına dair haberler, yorumlar yapılıyor. Son olarak Yunanistan'da bir profesör Türkiye'nin buradan da güçlenerek çıkacağını ifade etmiş. Wall Street Journal gazetesi Rus oligarkların parasının Türkiye'ye gittiğini yazmış. Ne dersiniz bu geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin bu Ukrayna-Rusya geriliminden kazançlı çıktığını düşünüyor musunuz siz de?
Şimdi sorunuza cevap vermeden önce fotoğrafı bir genişçe ortaya koyalım. Bu küresel güçler Venezuela'da Maduro'yu devirmek için türlü darbe girişimlerinde bulundular. Ve dünyanın şu anda en zengin petrol rezervine sahip olan ülkesi Venezuela'dır. Venezuela'yı bir dilim ekmeğe muhtaç edecek derecede evet. ambargoya tabi tuttular. İran'ın yurt dışındaki paralarını bloke ettiler. İran'a tırnak içinde şeytanlaştırdılar. Fakat Rusya ile olan bu kriz başlayınca, dünyada bir petrol ve doğalgaza ihtiyaç duyunca birdenbire Venezuela ile ilişkileri
aklarına geldi.
Normalleştirdiler. Evet. İran'ın 7 milyar dolarlık bloke edilmiş parasını serbest bıraktılar ve İran'la petrol ve doğalgaz yani dünya borsalarına, piyasalarına sürmesi konusunda anlaşmaya gittiler. Evet. Bunların demokrasi, insan hakları, şu bu hepsi kendi çıkarlarıyla doğru orantılı bir şeydir. Şimdi Sovyetler Birliği yıkıldıktan hemen sonra 1991'den 2021'e kadar diyelim 30 yıllık bir süre boyunca. Yani Sovyetler döneminde bir kışlık bir yazlık elbisesi olan ve dikili çöpü olmayan her şeyin devlete ait olduğu bir ülkede nasıl olur da 30 yıl içerisinde birileri milyar dolarlık servete sahip olurlar ve bu paraların da işte New York borsasında, Londra borsasında evet. yatırırlar. İşte diyelim ki Chelsea takımını satın alıyor, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor. Paraları buralara getirince bu insanlar milyarder oluyor, yatlarıyla fotoğraflar veriyor. Ne zaman ki burası artık güvenli liman olmadı, paralarının bloke edilebilme tehdidi ortaya çıkınca ve Türkiye'ye bu paraların gelme durumu söz konusu olunca birdenbire dünya medyasında bunların oligarh olduğu, bunların hı hı. işte böyle ne kadar kötülcül özellikleri varsa ortalığa saçıldı. Yatlarına, katlarına, paralarına el konulmaya çalışılıyor. Tek dertleri diyor ki bak oturun oturduğunuz yerde yoksa paranızı bloke ederiz.
Evet.
İngiltere'yi düşünelim. Yani Amerika hadi biraz büyük ölçekli bir ülke. Küçücük bir ada ülkesi. İngiltere ne üretiyor sanayi olarak? Yani dişe dokunur bir üretimi yok.
Evet.
İklim deseniz yani kuytu bir köşede yani tarım olarak sanayi olarak ama öylesine bir çark kurmuşlar ki dünyadaki bütün paraları alıyorlar. Mesela diyelim ki Rus oligarkların parası diyorlar değil mi şu anda?
Evet.
Yahut da işte dünyada Afrika'dan tutun Uzak Asya'ya kadar adamın 1 milyar dolar parası varsa alıyorlar. Diyorlar ki bak senin paranı burada biz koruyoruz. Hatta senin üstte hesap işletim ücreti de ödemen lazım diyor. Paraları alıyorlar 100 milyar 200 milyar bloke biriktiriyor evet. dünya ülkelerinden. Daha sonra da işte Türkiye gibi finansa ihtiyacı olan ülkelere bunu faiziyle veriyorlar bir de şartlı şurtlu veriyorlar. Yani elin taşıyla elin kuşunu vuran bir dünya düzeni kurmuşlar. Yani düşünün ki bu paraların bir kısmının Türkiye'ye geldiğini düşünün. 100 milyar dolar, 200 milyar dolar Türkiye'nin sistemine girdin ki Türkiye ihracatı, ithalatı ve kamu harcamalarıyla yılda 70-80 milyar dolar açık veren yani borç bulması gereken bir ülke. Siz bu parayı sıfır faizle aldığınızı düşünün. Türkiye ekonomisi uçar.
Evet.
İşte bunu Türkiye'ye yedirmemek için işte Wall Street Journal diyor ki oligarklar paralarını yavaş yavaş Türkiye'ye yönlendiriyor. İşte ayaklarını denk alsınlar. İşte oradaki teknoloji şirketleri veya genç beyinler Rusya'dan kaçmaya çalışıyor. İşte bunu Türkiye'ye almaya çalışıyor gibisinden. Burada aslında bir ön alma haberidir. Ve dikkat edilirse Aralık ayından bu yana dolarda çok fazla bir kıpırdama olmadı. Hı hı. Halbuki enflasyon son 2-3 ayda hayli arttı ki dünya emtia borsasında Mart ayı tarihin en büyük zirvesine vardı. Yani Türkiye'de ve dünyada görülmemiş derecede enflasyon var ama dolar yerinde duruyor. Halbuki enflasyon kadar doların düşmesi lazımdı. İşte evet. Türkiye'ye Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere oradaki insanlar, zenginler baktılar ki Batı ülkelerinde pek güven vermiyor. İşte mesela daire satın alıyor geliyor. 3-500 bin dolar parası olan kişiler ve Türkiye'de şu anda satılan gayrimenkullerin önemli bir kısmının yabancılar tarafından alındığı ve de bu da piyasaları çok yükselttiği haberler de söz konusu. İşte bu da Türkiye'ye para girişi anlamına geliyor. Ve bunu önlemek için bu tür haberler çıkıyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü finans merkezi olmak ülkenizden petrol çıkması kadar önemli bir hadisedir. Yani siz diyelim ki bir New York Londra borsası gibi, ki Malezya bunu birazcık başardı, Kuala Lumpur'da faizsiz finans sistemi vesaire dedi. Akla ziyan fonlar geldi ülkeye. Ya Londra'da bütün İslam ülkelerinin faizsiz finans sistemleri var. Yani dünyadaki faizsiz finans sistemlerini Londra kontrol ediyor.
Yani çok enteresan.
Enteresan evet. Bir şey. İşte bu paranın kendi uhdelerinden çıkmaması için şimdi bunun perde gerisinde savaş ve bilek güreşi var. Eğer Türkiye bunu başarabilirse şu anda finans diye, yani şu anda Türkiye'ye yapabilecekleri en büyük tehdit ekonomi üzerinden ve finans manipülasyonlarıyla. Ve Türkiye bu Rusya'nın paralarını, yani Batı bankalarının paralarını Türkiye'ye çekebilmiş olsa bu krizden çok rahat atlatılır. İşte buna da müsaade etmeyecekler gibi bu haberin kaynağını da o şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Güzel bir değerlendirme oldum. Şimdi devam edelim bir başka başlıkla. Geçen haftalarda çok konuştuğumuz bir konuydu. Pakistan'da neler oluyor şeklinde sormuştuk. İmran Han yapılan bir oylamayla başbakanlıktan alındı. Anayasa Mahkemesi, daha önce seçim kararı verilmişti. Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal etti ve güven oylaması yapılması gerektiğine işaret etti. Ve o oylamada yapıldı ve yapılan oylamada da İmran Han'a güvensizlik oyu çıktı. Dolayısıyla yeniden bir başbakanlık seçimi yapıldı. Şahbaz Şerif, muhalefetteki liderlerden Şahbaz Şerif ülkenin yeni başbakanı oldu. Ki kendisi daha önceki başbakanlardan Nawaz Şerif'in kardeşi, aynı zamanda Pencap eyaletinin de başbakanlarından. Kendisinin açıklamalarına baktığımız zaman Türkiye'nin dostu. Zaten Pakistan için hep şu söylenir hocam, siz de iyi bilirsiniz. Pakistan'da muhalefet ve iktidarı birleştiren unsurlardan biri de Türkiye'dir. Yani ne olursa olsun Türkiye konusunda çatlak bir ses evet. çıkmaz Pakistan'da derler. Şahbaz Şerif de Türkiye dostu, Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalar yapan, hatta FETÖ okulların Pencap eyaletinde kapatılmasını sağlayan isimlerden biri. Daha sonra da yeni başbakanın seçilmesinden sonra İmran Han taraftarlarını sokağa davet etti. Sokaklar hareketlendi biraz yasal çerçeveler altında. Gösteriler düzenlendi. Ne diyorsunuz şimdi Pakistan'daki son durumu değerlendirecek olursak? Bir karışıklık çıkabilir mi? Şimdi ya da bundan önce, sonrası için Şahbaz Şerif iktidarında neler olur?
Pakistan'da parlamenter sistem var. Hani bizde birileri tekrar parlamenter sisteme dönmek istiyor ya.
Evet.
İşte 17 tane milletvekilini satın aldılar. İktidardan muhalefete geçince bir anda
yönetim değişti.
Yönetim değişti.
Daha önce Türkiye'de de yaşandı bu evet, 28 Şubat döneminde.
İşte şu anda Türkiye'de parlamenter sistem olmuş olsaydı, yani siz sınır ötesi operasyonlar yapıyorsunuz, Batı'nın sinir uçlarına dokunuyorsunuz. Yani çok kolaydı yani. İnsanlar niye değiştiriyor? Mesela diyelim ki bu 17 tane milletvekili neden saf değiştiriyor? Birçoğunun dosyası vardır. Yani kiminin ailevi konularda, kiminin ekonomik konularda akçalı işleri vardır. Diyor ki seni insan içine çıkamaz hale getirir. Sen buradan bu tarafa döneceksin. Ki biz bunu 90'lı yılların sonunda...
Evet. Yaşadık. İşte
yaşadık 28 Şubat süreci içerisinde. Birincisi bu, Pakistan hala bizim o 28 Şubat'taki o parlamenter sistemin sancılarını yaşıyor. İkincisi de Pakistan son 10-15 yıl içerisinde Kuşak Yol Projesi'nde, geçen hafta da söylemiştik, Çin'le olan ilişkilerini epeyce ilerletti. Karaçi yakınlarındaki o liman vasıtasıyla Orta Doğu Afrika pazarına Çin'in ulaşmasına en önemli merkez kavşaklardan biri Pakistan'dır. Şimdi Rusya ile İngiltere, Amerika'nın kapışması neticesinde Rusya Çin'le safları sıklaştırıp Pakistan ve Uzak Asya ülkeleriyle bir blok oluşturabilirse Avrupa Birliği ve Amerika'nın nefesi bunlara yetmez. Dolayısıyla Amerika, işte Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya gibi kadim müttefiklerinden bir tanesiydi Pakistan. Ki Pakistan avuçların içerisinden kayıp Çin, Rusya eksenine doğru yöneldi. Ve küçük bir dokunuşla onu fabrika ayarlarına getirme projesidir bu. Yani elbette ki bunun işte Türkiye ile ilgili konusuna az önce siz söylediniz. Yani kim gelirse gelsin Türkiye'ye karşı hasmane bir politika izlemezler. Çünkü halklar arasında bir kardeşlik bağı vardır.
Evet.
Ancak İslam ülkeleri içerisinde nükleer silaha sahip olan tek ülkedir Pakistan.
Hı hı.
Güçlü bir ordusu vardır. Dünyanın ilk 10 ordusu arasındadır Pakistan ordusu silahlı kuvvetler olarak. Ekonomi, insanların gelir düzeyleri her ne kadar düşük olsa da 200 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın 5. en kalabalık ülkesi.
Evet.
Endonezya'dan sonra. Dolayısıyla böyle bir nüfus potansiyelinin nükleer güçe sahip olan ve Çin'le Amerika arasında gidip gelen bu ülkenin rotasını tekrar Amerika'ya, batıya çevirmek için yapılan bir operasyondur bu. Yani bunun içerisine su taşıyanlar, işte oradaki Türkiye'deki FETÖ'nün uzantısı, Pakistan'daki evet. hareketin buna katkısı olduğu, çok değişik faktörler devreye girdi ama işte anayasa yargısal bir darbe oluşturuldu ama işin özü, ana fikri budur. Fakat Çin buna nasıl bir hamleyle evet. cevap verecek? Çünkü yani böyle 1 milyar, 5 milyar değil yani. Devasa 10 milyarlarca dolarlık yatırımı olan Çin herhalde buna bir karşı hamleyle cevap verecektir. Bunu da bekleyip göreceğiz. Yani satranç tahtası üzerindeki oyun gibidir. Yani Pakistan'da yönetim değişiyormuş gibi oluyor ama aslında Pakistan'da Çin'le Amerika'nın bir bilek güreşini yaşıyoruz. Nasıl ki Ukrayna içerisinde evet. Avrupa Birliği ve Amerika ile Rusya'nın bir menfaat alanının çakışması evet. söz konusu olduğu için. Hatta şu, bu arada şunu da söyleyelim. Herkes böyle Rusya'yı şeytanlaştırıyor. Çünkü medya hep bir tek gözden görüyor. Evet. Mesela Zelenski her gün bir parlamentoda konuşuyor. Sanki Birleşmiş Milletler genel sekreteriymiş gibi. Yani Ukrayna'dan daha çok
Zelenski
bugün
konuşuyor.
İtalya parlamentosunda, evet. İngiltere parlamentosunda her gün bir ülkenin parlamentosuna yani tribünlere konuşuyor.
Evet.
Ama Rusya'nın argümanı şu. Diyor ki Çarlık döneminden beri diyor burası kadim Rus toprağı diyor. Ve biz diyor Sovyetler Birliği döneminde nasıl ki ülkeyi vilayetlere bölüyorsunuz. Konya, Kayseri, Adana, İzmir gibisinden. Burası da diyor Ukrayna, Rusya filan diye diyor yönetim kolaylığı açısından oldu. Sen şimdi diyor yani kadim bir Rus toprağı olan, halkın Ortodoks Rus olan bir bölgeyi NATO'ya üye yapmak istiyorsun. Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsun ve bizim hasmımızla
iş tutuyorsunuz.
Yani Rusya'nın temel argümanı bu. Kimse bunu dikkate almak istemiyor. Aslında haklılık payı da vardır. Dolayısıyla Batı'nın gösterdiği gözle değil bir de olaya başka bir gözle bakmamız gerekiyor. Şu anda Rusya bizim için fırsat ülkesi oldu. Mesela Ramazan'ın ilk haftası domatesin bile 25-30 liraya çıkmasının sebebi yaş sebze meyvede Türkiye'nin ürünlerine sınırlama getiren Rusya şu anda bütün kapıları açtı.
Tabii kotayı yani, kaldırdı.
Kotaları kaldırdı. Şu anda Türkiye'den Rusya'ya giden bütün ürünlerde kolaylık söz konusu. Hatta Batılıların boşaltmış olduğu alanları Türk firmaları dolduruyor. Yani savaş bazen riskleri vardır bazen de fırsat getirir. Ancak en büyük risklerden biri hala Karadeniz'de serseri mayın gibi dolaşan o
deniz mayınları.
Mayınları bizim o doğalgaz platformları için tehlike evet. olabilir ve yine Rusya'ya ait bir kruvazörün
evet.
batırılması savaşın artık değişik noktalara doğru kaydığını da gösteriyor. Yalnız benim şahsi kanaatim
buyurun.
O barış masalarının kurulduğu sıralarda sivil katliam görüntülerinin olması ve Rusya'nın da bunu kabul etmemesi burada karanlık ellerin devreye girdiğinin bir göstergesi. Bundan sonra Rusya'yı sıkıştırabilmek için sürekli olarak çocuk, kadın katliam görüntüleri medyaya sunulacaktır. Bunun da ne kadar doğru olduğu, manipülatif olup olmadığı da ayrıca bir muammadır.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ara verelim. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Akabinde tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda ve gündemin önemli başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümün sonunda Pakistan'da neler oluyor? Son gelişmeleri hocamdan dinledik ve şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Fransa'da hocam geçen hafta seçimler yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Le Pen, aşırı sağcı, ırkçı lider Le Pen ve mevcut Cumhurbaşkanı Macron ikinci tura kaldı. Tabii Le Pen'in açıklamalarını biliyoruz. Irkçı açıklamalar, işte Müslümanlara yönelik, başörtülere yönelik açıklamalarıyla gündemdeydi. Macron'a bakıyoruz. Macron'un da ondan kalır yanı yoktu aslında. Müslümanlara yönelik yaptığı uygulamalar, kapatılan camiler, başörtüsü meselesi gene sıkça Macron döneminde konuştuğumuz konulardandı. Ama bir baktık ki ikinci tura kalınca Macron Müslümanları hatırladı. Neredeyse bir kelime-i şehadet getirmediği kaldı desek yeridir. İşte beraber yaşamaktan bahsediyor vesaire. İkinci tur nasıl gelişir hocam Macron ve Le Pen arasında?
Önceki seçimde de ikinci tura kalındığında Macron %70'ler civarında, yani açık ara bir farkla almıştı. Çünkü diğer bütün adaylar, kazanamayan adaylar Macron'u desteklemişti. Ancak küreselcilerin temsilcisi Macron'dur. Arkasında Rothschild'in sermayesi vardır. Hatta düğününü yapan, bursla okutan Rothschild ailesidir. Bu nedenle Macron Fransa'nın menfaatinden daha fazla Rothschild sermayesini ve küreselcilerin
çıkarlarını
gündemde tutar. Le Pen ise tıpkı bu Rusya'daki Jirinovski benzeri ırkçı bir kişi. Evet. Ulusalcılıktan öte ırkçı bir yaklaşımı var. Ancak babasına göre kızı biraz daha törpülenmiş diyelim. Bu babası idi esas partinin başkanı. Tabii. Bu çok uzunca yıllardan beri Fransız parlamentosunda ve siyasetinde etkin isimler bunlar. Fakat şu andaki gözlemcilerin söylediği, yani bir tık %51 Macron önde gibi gözüküyor ama eskisi gibi öyle %60-70 çantada keklik değil ve burada %10'luk bir Müslüman nüfus kitlesi var. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? 500 binlik bir Yahudi nüfus var yaklaşık olarak, 4-500 binlik. Yani %1 bile değil. Birçok Yahudi başkan seçiliyor Fransa'da. Evet. Ama %10'luk bir nüfus kitlesi olan, ki Fransa gibi bir ülkede Müslümanların adı yok ve herkes İslam'a ve Müslümanlara karşı aşağılayıcı, tahkir edici, ibadethanelerini ve siyasal, sosyal, kültürel haklarını kısıtlayıcı beyanat verme yarışına girmiş durumda. Buradaki problem şu, oradaki İslami kimliğe sahip insanların, başta Paris'in kenar mahalleleri olmak üzere orta alt sınıf gelir grubunu oluşturması, kendi aralarında siyasi ittifak konusunda bir birlik oluşturamamaları, STK'larının vesaire çok canlı olmaması gibi konular var. Yani burada şunu gösteriyor ki Fransa'daki Müslümanların yek vücut olup siyasi bir aktör olarak Fransız siyasetinde önümüzdeki yıllarda, yani %10'luk bir oy çok şey değiştirir aslında. Evet. Türkiye'de bakıyorsun, HDP'nin %10 civarında oyu vardır. Zaten parmağında oynatıyor siyasetçileri.
Evet.
Yani ittifakları falan. Dolayısıyla Müslümanların Fransa'da bu konuda önümüzdeki yıllarda bu yönüyle bir kafa yormaları gerekir diye düşünüyorum. Ama muhtemelen yine bu küreselciler seçimi alacaktır. Ancak bu kazanan Macron değil, küresel sermaye olacaktır.
Evet.
İkinci turda kazanırsa eğer. Fakat Le Pen ise NATO'dan çıkmayı vaat ediyor. Hı-hı. Avrupa Birliği'nde kalacağız ama diyor. Onun için de Fransızların bazıları yönünde tehlikeli görüşleri olan kişi olarak görüldüğü için temkinli yaklaşılıyor.
Peki hocam. Geçelim her Ramazan konuştuğumuz maalesef meselelerden biri Filistin'de İsrail sorunu hocam. Doğru bir ifadeyle. Bu yılda yine Ramazan'ı Müslümanlara zehir etmeye çalışıyor İsrail işgal devleti. Son olarak bu sabah yaşanan hadiselerde Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlenen baskında 90 Filistinli yaralanmış işgalci İsrail polisinin müdahalesinde. Tabii bunun yanında şehit edilen Filistinliler var. İşte silah taşıdığı, bıçak taşıdığı gerekçesiyle sadece bir iddia, bir gerekçe, bir şüphe üzerine şehit edilen Filistinliler var. Hatta onlardan biri de elinde hiçbir şey olmayan bir kadın, yaşlı bir kadındı. Yine gözaltılar devam ediyor. Filistin Devlet Başkanlığı işgalatındaki Batı Şeria'daki durumun tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır olduğunu belirtmiş ve istikrarsızlıktan da İsrail'i sorumlu tutmuş. Ama İsrail bildiğini okumaya devam ediyor maalesef dünyanın gözü önünde mübarek Ramazan ayında. Neler söylersiniz hocam? Yani bu hep böyle mi devam edecek?
Şimdi yıllardır söylediğimiz bir şey var. El Halil Camisi vardır. Kudüs'ün böyle 15-20 kilometre yakınan El Halil şehrinde. Burada Hazreti İbrahim'in ve birçok peygamberin kabrinin de olduğu bir kutsal bir mabettir orası. Ve orada bir sabah namazında patlama neticesinde cami kapatıldı. Bir süre sonra açıldığında ortadan ikiye bölündü. Şu anda Mescid-i Aksa'daki hadiseler her Ramazan olurdu. Fakat bu sene hamursuz bayramıyla da Yahudilerin Şu anda İsrail'in içerisindeki fanatik Yahudiler diyorlar ki bu Mescid-i Aksa 144 bin metrekarelik devasa Kudüs'ün ortasında bir yer. Burada diyor Siyon Mabedi vardı diyor. Yani Süleyman Mescidi vardı. Biliyorsunuz Yahudiler bir Babililer zamanında Kudüs'ten sürgün edildiler. Bir de Romalılar zamanında ki tarihte iki büyük sürgün yedi. O dönemden kalma Siyon Mabedi vardır diyorlar Mescid-i Aksa'nın altında. 10 yıllardır kazı yapıyorlar ve dişe dokunur bir tek emare bulamadılar. Yani Siyon Mabedi'ne dair. Buna rağmen şu anda bugün mesela Cuma namazı çıkışında da birçok arbede vardı Mescid-i Aksa önünde. Yani fanatik Yahudiler diyorlar ki işte bunlar Cuma günü kullanıyorlarsa biz de Cumartesi günü kullanırız. Bunlar işte Mescid-i Aksa içerisindeki o mabetleri kullanıyorsa biz de şurasında kurban keseriz, ibadet ederiz gibisinden. Mekan olarak ve zaman olarak Mescid-i Aksa'da hak iddia ediyorlar. Ki Mescid-i Aksa yani bizim böyle herhangi bir cami ve mabet değildir. Yani diyelim ki Türkiye'de dünyada bir mabet yıkılır, saldırıya uğrar vesaire. Buna da üzülürüz ama İslam inancına göre dünyada üç yerde kılınan namaz ve ibadet diğer yerlerden farklıdır. Bunlardan biri Kabe-i Muazzama Mekke'de, biri Mescid-i Nebevi'de Medine'de, üçüncüsü de Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da. Yani Mescid-i Aksa bütün İslam dünyasının üç kutsal mabedinden, evet, Hazreti Peygamber'in Miraca yükseldiği
ilk kıblemiz.
Bir nokta, ilk kıblemiz. Ve Yahudiler Filistin'i işgal etmekle, Kudüs'ü başkent yapmakla kalmıyorlar. Mescid-i Aksa'da da hak iddia ediyorlar. Argümanları da şu, 2000 yıl önce Süleyman Mabedi vardır diye daha bir çivi de bulamadılar.
Evet.
Ve bu fanatik Yahudilerin bir takım şeylerini de İsrail hükümeti engellemeye çalışıyor. Enteresan bir şey. Yani hükümet güçleri de o fanatikleri biraz bastırmaya çalışıyor. Eğer tamamen yol verseler kan gövdeye götürecek. Bir de şu anda Türkiye ile olan ilişkileri de bozmak istemiyorlar. Doğalgaz meseleleri, evet, falan var. Yani hükümet güçleri biraz daha böyle temkinli davranıyor. O halk içerisinde bir takım fanatik kanat vardır ki Mescid-i Aksa'da ellerinden gelse Müslümanları sokmayacaklar. Zaten 50-60 yaşın üzerindeki erkeklerle kadınları alıyorlar. Yani sizin yaşlarınızda, bizim yaşlarımızdaki insanlar orada kolay kolay gidip ibadet bile yapamıyorlar yani.
Evet hocam. Tabii bir taraftan da Türkiye-İsrail ilişkileri, siz de bahsettiğiniz az önce. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mayıs ayında bir ziyaretin olacağını ifade etti İsrail'e. Diğer taraftan da Filistin'le de ilişkiler sıkı tutulmaya çalışılıyor. Bu noktada Filistin'e sağlanacak destekler yapılan bir düzenlemeyle, bir tasarıyla, meclise görüşülecek bir tasarıyla yasal zemine kavuşturulacakmış hocam. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de artırılması hedefleniyor. Bu yönde gelişmeler de var. İsrail'e yeniden büyükelçi atanması vesaire, bunlar gündeme gelebilir mi? Ya da işte Ramazan'da yaşanacak herhangi bir hadise Türkiye-İsrail ilişkilerini olumsuz etkiler mi? Neler söylersiniz? Valla
Filistin-İsrail görüşmeleri sırasında, ta İzak Rabin döneminde, Oslo görüşmeleri sırasında Arap ülkelerine ve Türkiye'den çok büyük maddi yardımlar gitti. Altyapılar oluşturuldu. Yani elektrik sistemi, su dağıtım şebekesi vesaire. Ama İsrail bir gece ansızın bir bakıyorsunuz bütün Gazze'deki, Batı Şeria'daki Filistinlere ait altyapı tesislerini yerle bir ediyor. Yani siz bir yani o yapıları yıllar içerisinde yapıyorsunuz ama o günler içerisinde yok edilebiliyor. Evet. Şu an karada, havada, havada ve denizden ablukaya alınmış. Dünyanın yara açık hapishanesi konumundadır Gazze Şeridi ve Batı Şeria içinde benzer şeyler söyleyebiliriz. Bu nedenle dünyada eşi benzeri olmayan bir durum söz konusu şu anda Filistin'de. İsrail akla gelebilecek her türlü zulmü yapıyor ama Birleşmiş Milletler'de Amerika veto edeceği evet. için hiçbir kınama bile yapılamıyor. İşte bu da bir dramatik bir durum. Şu anda İsrail'in, benim şahsi görüşüm bu, Filistinlilere karşı baskı ve zulümde devletin, bakın halk çok daha fanatik, devleti bir adım geride bırakan unsur biraz daha bu işi kan revan içerisinde dünya medyasına görülürse, Türkiye'nin sesini yükseltip bu doğal gaz boru hattı projesinin tehlikeye girmesini göze alamadıkları için birazcık sakin duruyorlar, yoksa
daha da fütursuzca hareket edebilirler
olabileceğini diyorsun. Ben kişisel tahminim böyle.
Peki hocam. Hocam işte Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle dünyada bir enerji krizi yaşanıyor. Gıda krizi yaşanıyor. Burada Arap dünyasında da bunun etkisiyle tahıl fiyatları çok uçuk bir şekilde artmış durumda. Bu da sokakların Arap dünyasında hareketleneceği yorumlarına yol açıyor. Ne dersiniz? Bu arada hemen şöyle bilgiyi de paylaşalım. Tunus'ta da pahalılıktan şikayet edenlere hapis cezası geliyormuş. Tunus'un otoriter cumhurbaşkanı Kays Saied yayınladığı kanun hükmünde kararname ile ülkedeki gıda sorunları hakkında yanlış haber ve bilgilerin yayılmasına aracılık eden spekülatörleri 10 ila 30 yıl arasında hapisle cezalandırabilecekmiş. Neler söylersiniz Arap dünyasındaki bu evet. duruma dair?
Şimdi dünyada şöyle bir gerçek vardır. Amerika'da işlerin nasıl gittiğini anlamanız için işsizlik rakamlarına bakarsınız. Yani işsizlik rakamları yükselmişse ekonomi kötüye gidiyor denir ve tedbirler alınır. Çünkü işsizsen orada ölüme mahkumsun. Türkiye'de dolar kurudur. Yani dolar yükselmişse hiçbir şeyin ucunu yakalayamazsınız ki işte son 6 ayda yaşadığımız evet. hadiseleri görüyoruz. Arap sokaklarında da ekmek fiyatlarıdır. Bakın Amerika'da işsizlik oranı, Türkiye'de dolar kuru, Arap sokaklarında ekmek fiyatları. Çünkü petrol ve gaz bakımından zengin olan bazı Arap ülkeleri var ama bu Arap coğrafyasının büyük bir kısmı çöl ve tahıl ürün, yani orada hurma, zeytin, bir takım sebze meyve üretiliyor ama Cezayir, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesi tahıl ihtiyaçlarının tamamına yakınını, yani bazılarında %5-10-20 üretim var, %70-80'i yurt dışından ithal ediliyor. Ve Mart ayında tarihte görülebilecek dolar bazında en yüksek zirveye ulaştı buğday, mısır, ve temel gıda maddeleri, yani bu hayvan yemi ve insan unlu maddeler olmak üzere. İşte apar topar Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan geçtiğimiz haftalarda Mısır'a hatır sayılır yardımda bulundular. Çünkü Mısır'da insanların alım güçleri çok düşük. Ekmeğe yapılacak bir zam Mısır sokaklarını adeta bir panayır yerine döndürür. Biz bunu Tunus'ta, Cezayir'de daha önceki dönemlerde gördük. Ve şu anda gıda fiyatlarının bu kadar yükselmesi, buğday fiyatlarının yükselmesi Arap Baharı'nda nasıl ki Tunus'tan başlayan bir sokak gösterileri vardı. Yakın bir gelecekte eğer birileri bunu sübvanse etmez, finanse etmez ise ekmeğe ve temel gıda ürünlerine gelecek zamlar Arap sokaklarının tekrar kalabalıklaşmasını bundan sonraki haftalarda konuşuruz ki muhtemelen öyle olur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. ABD her yıl yayınladığı insan hakları raporunu yine Türkiye'ye de ayırmış, Türkiye'ye de yer vermiş bu raporda ve Türkiye'deki insan haklarından bahsetmiş. Dün Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve tepki gösterdi. Ülkemizin terörle mücadelesinin idrak edilmemesini esefle karşılıyoruz denildi. İşte ABD'nin FETÖ'yle ilişkisine dikkat çekildi. Buyurun hocam.
Şunu söylüyorum. Kandil'deki mağaradan evet. Cemil Bayık'ın, Karayılan'ın Türkiye'deki siyasetçilere insan hakları karnesi dağıtması gibi bir şey bu.
Çok güzel bir benzetme hocam. Evet.
Yani ya teröristin başı Amerika ülkelere karne veriyor. Hı hı. İşte şu ülke şu insan haklarına şöyle böyle. Ya dünyada bir kere bu işin ABC'sini yani terörü finanse eden ülke Amerika'dır. Bunu da bu şekilde yapınca yani bir komedi bu. Evet. Siz buradan devam edin.
Evet yani söyleyecek bir şey kalmadı. Şuradan devam edelim. Tabii hem teröre destek veriyor hem teröristi evinde barındırıyor. Hem de son olarak bir bilgiyi de paylaşalım. ABD'li komutan, CENTCOM komutanı Michael Eric Kurilla terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Ferhat Abdüşirin'le görüşmüş hocam. Hı hı. Hala ABD'nin terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor. Daha sıcak bir gelişme. Bir taraftan işte Türkiye'ye insan hakları noktasında ders vermeye kalkışacaksın. Diğer taraftan da insan haklarını ihlal eden, insanları katleden terör örgütleriyle işbirliği yapacaksın, destek vereceksin ve kendi komutanını onun ayağına yollayacaksın. Nasıl bir çelişki? Buradan devam edelim.
Evet, şimdi dünyadaki böyle bizim PKK gibi böyle 30-40 yıllık varlığını sürdürebilen bir terör örgütünün mutlaka uluslararası bir güce dayanmış olması gerekiyor. Finans olarak, silah olarak, ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için. Ve şu anda dünyada silah üreten ülkeler ki bunun başında Amerika geliyor silah sanayinde.
Evet.
Buna Rusya'yı da ekleyebiliriz. Terör örgütlerini niçin beslerler? Yani madem insan hakları diyorlar. Çünkü artık kendi askerinin Arabistan çöllerinde, diyelim ki Ukrayna'da veya Uzak Asya'da savaşmasını istemiyorlar. Çünkü asker cenazesi bir sonraki seçimin kaybedilmesine sebep evet. oluyor. Bunu test ettiler, onayladılar. İşte PKK, YPG bu coğrafyada çok kullanışlı bir aparat olduğu için bir türlü vazgeçemiyorlar. Sürekli olarak bunlara silah yardımı yapıyorlar. Ve küvezde şu anda mesela nasıl ki Irak'ın kuzeyinde işte Erbil, Süleymaniye, Talabani ve Barzani bölgeleri oluşturuldu. Ve benim daha önce de söyledim oradan gelen yüksek lisans öğrencilerimiz vardı. Arapça bilmiyor çocuklar. İngilizce biliyor, Kürtçe biliyor. Yani evet. Irak sınırları içerisinde Arapça bilmeyen bir nüfus kitlesi var şu anda. 1990'dan beri oluşturulan. Şu an Fırat'ın doğusunda da bu Haseke bölgesi başta olmak üzere Kamışlı. O bölgede şu anda bölgesel bir Kürt entitesi oluşturulmaya çalışıyor. Bu üç kantondu, birleştirildi vesaire bir koridor açılmaya çalışıldı. Türkiye bu Afrin bölgesini haritadan sildi. Ancak hala Kobani dedikleri bölgeyle doğudaki alanı ellerinde tutuyorlar ve orada Arap çocuklarını zorla silah altına alıyorlar, terör kamplarında eğitim veriyorlar ve bunun lojistiğini hatta Amerikan bütçesinden para ayırıyorlar.
Evet.
Yani bu da bunu yapanlar daha sonra da Türkiye'ye insan hakları karnesi veriyor. Yani bu Amerika'nın şu Suriye'de, sadece Suriye'de ve Irak'ta yaptığının onda birini Türkiye dünyanın başka bir coğrafyasında yapsın. Yani herhalde hani ölümlerden ölüm beğen derlerdi.
Evet.
Durum böyle.
Peki hocam, devam edelim. Avusturya Aleviliği tanıdığını açıklamış. Avusturya hükümeti Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan, ilginç, hiçbir dine bağlı olmayan bağımsız bir inanç sistemi olduğunu resmi olarak kabul etmiş hocam. Almanya Alisiz Aleviliği böyle pompalayan, yaymaya çalışan bir konumdaydı. Avusturya'daki onun uzantısı, o da işte Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan bağımsız bir inanç sistemi olduğunu resmi olarak kabul etmiş. Bu ne anlama gelir? Ne demek yani?
Şimdi önce bunu Arnavutluk'ta yaptılar. Oradaki Bektaşilerin önemli bir orana sahiptir. Yani Arnavutluk kabaca işte %10 Katolik, %20 Ortodoks, %70 civarında da Müslüman nüfusa sahip bir ülkeydi. Bu Enver Hoca zamanında yerle bir edildi. Gerçi Avusturya'yı sordunuz, ben Arnavut'ta anlatıyorum. Oradan evet, geçeceğim tabii. Oraya. Ve nüfus sayımlarında bir Müslüman diyorlar, bir de Bektaşi. Ya Bektaşi de işte Müslümanların bir alt grubudur bizim Türkiye'de de biliriz. Alevi Bektaşi vatandaşlarımız vardı. Orada başladılar bunu. Şimdi Avusturya'da uygulamaya çalışıyorlar. Buradaki hedef şu. Mesela bizim Erzincan, Tokat, Sivas dolaylarında Anadolu Alevilerimiz vardır. Bunlar özbeöz Türktürler. Bu Alevi ritüelleri içerisinde bu şamanizmin etkisi, tasavvufun etkisi vardır. Kendilerine göre bir cem yaparlar vesaire. Biz bu konuda inançlara saygılıyız. Ancak başta Türkiye olmak üzere 12 Eylül sonrası yurt dışına kaçan eski tüfek komünistler var. Yani bunların ne dinle, ne vatanla, ne Türklükle, ne Alevilikle alakası yok. Yani burada Aleviliği bir başlarına maske olarak kullanıp memleket düşmanlığı yapan vatansız hainlerdir bunların çoğu. Ve maalesef Alevilik de burada bir şey olarak kullanılıyor ve Avusturya bunu
araç olarak
Avusturya da bunu kullanıyor. Şimdi 1789 Fransız ihtilalinden sonra ya milliyetçilik akımı imparatorlukları parçaladı dediler. Osmanlı'dan 30 küsur tane devlet çıktı.
Evet.
İşte Arnavut'u, Sırp'ı, Hırvat'ı, Çer'de sayabildiğin kadar. Peki aynı Fransız ihtilali Almanya'da da oldu. Almanya'daki küçük prenslikler birleştiler, Büyük Almanya'yı oluşturdular. İtalya'daki küçük böyle devletçikler, Milano, Cenova, Floransa, Roma, Sicilya birleşti, Büyük İtalya'yı oluşturdu. Bu yani amiyane tabir, elin gavurunda bu milliyetçilik akımı küçük parçaları büyütüyor. Büyük Almanya'yı, Büyük İtalya'yı oluşturuyor. Bize gelince de
parçalıyor.
Şimdi de kendileri Avrupa Birliği çatısı altında farklılıklarını böyle meczetmeye çalışırken İslam dünyasının içerisinde de ne kadar küçük lime lime parçalar açacaklarının derdine düşüyor. Yani Avusturya'daki bir Müslümanın Sünni olduğu, Alevi olduğu Avusturyalı'nın nesine gerek yani?
Evet.
Yani biz karışıyor mu, sen Katolik misin, Protestan mısın, Protestanlık Hristiyanlığın içinde mi dışında mı?
Evet.
Nasıl inanıyorsa herkesin kendi bileceği iştir. Bu iyi niyetli bir şey değildir. Bakın Türkiye'den bu konuya bir örnek vereyim yeri gelmişken, vaktimiz varsa.
Buyurun.
Mesela benim Bacanak, Fethiye, Kemer'de ara sıra gideriz. Mesela orada İngilizler ev satın almışlar, yani site kurmuşlar. Alanya'da da gördüm bunları. Yaşlı İngiliz diyelim ki, Avrupalı, Alman olabilir, fark etmez. Emekli maaşları diyelim ki 1900 euro emekli maaşı alıyor. İngiltere'de bu kıt kanaat geçiniyor. Belki geçinemiyor ama geliyor Türkiye'de krallar gibi yaşıyor o parayla. Ve belediye bunlara kilise yapıyor. Ben de destekliyorum. Yani bu insanlar zaten 60-70 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşamışlar. Türkiye'de ahir ömürlerini yaşamak istiyorlar. Bunlar kalıcı turist olarak düşünüyorum ben. Bir aylık değil de 12 aylık turist. Ve bu insanların ibadet ihtiyaçlarını karşılasınlar. Yani bunda bir...
Beis
bu
yok.
Benim kişisel var. Ama Ankara'nın Batı kentinde, İstanbul'un Ümraniye'sinde Protestan kilisesi açıp Alevi vatandaşların o çok da fazla böyle İslam kültürü olmayan gençlerine, işte siz Alevisiniz, ayrı bir dinsiniz, orada evet, misyonerlik faaliyeti yapıp açılan o kiliselerin milli güvenliği tehdit ettiği kanaatindeyim ben. Yani bakın, bir Antalya'da, Fethiye'de açılan kilise Hristiyansa gitsin kilisesine, biz de ona yardımcı olalım. Yani belediyeler o kilisesinin yapılmasına yardımcı olsun. Yani ibadet maksatlı yapılanlara biz, yani Süryaniliğini yaşasın, gitsin Ermeni kilisesine gitsin, Yahudi havrasına gitsin, Müslüman camisine gitsin. Bu konuda bir problem yok. Yani inancını yaşamak evet, isteyen. Fakat bütün dünyada özellikle Protestanlar din kisvesi altında misyonerlik yapıyorlar ve misyonerliğin perde gerisinde de ülkenin milli çıkarlarına kasteden durumlar vardır. Buna da dikkatli olmak, uyanık olmak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa biz hiçbir inanç grubunun, herkes neye inanıyorsa öyle yaşar, ona da biz karışacak değiliz evet, mübarek Ramazan günde.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla noktalayalım bu haftada. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Eyvallah.